Ayrım 4. Bir Türkiye Hayali. Selçuk Şirin. Sayfa 50. Ahlaksızlığa kılıf uydurmanın yolları. Freud'a sormuşlar, medeniyetin en mühim buluşu nedir diye. O da ahlaktır demiş ve eklemiş. Ahlak olmasaydı herkesin tepesine bir bekçi dikmek zorunda kalırdık. Peki ahlakın kaynağı nedir? Ahlaksızlığa nasıl kılıf uyduruyoruz? Elimde tam da bu soruya yanıt arayan bilimsel bir çalışma var. Ayrıntılara geçmeden önce size araştırmanın ilk iki yazarını Zeynep Ecem Piyale ve Beyza Tepe'yi tanıtayım. Dipnot, makalenin bütününe buradan ulaşabilirsiniz. Tepe B, Piyale ZE, Şirin S ve Rogers and Şirin, L 2016. Moral Decision Making Among Young Muslim Adults on Harmless Taboo Violations, The Effects of Gender, Religiosity and Political Affiliation, Personality and Individual Difference, 101, 243-248. Zeynep ve Ecem'i üniversiteye yeni başladıkları sene tanımıştım. Türkiye'de misafir öğretim üyesi olarak verdiğim dersi almışlardı. Yıllardır onlar Türkiye'de, ben New York'ta ortak bir proje yürütüyoruz. Twitter üzerinden hocam e-postamıza dönmediniz uyarılarıyla yürüyen bir proje. Akademik bir projenin fikirden başlayıp Hakemli dergide sonuçlanan macerası yılları buluyor. Bizimki de öyle oldu. Ve nihayet beklediğim e-posta geldi. Makalemiz oldukça prestijli uluslararası Hakemli bir dergiye kabul edildi. 5 yıllık etki değeri 2,5 olan bir dergi. Yıllar evvel birinci sınıf öğrencilerine yazarlık verilmez demişlerdi. Neden olmasın diye itiraz etmiştim. Şimdi o birinci sınıf öğrencileri benim ancak doktora sırasında ulaştığım seviyedeler. Çünkü makalenin ilk ya da ikinci değil son yazarı benim ve mutluyum. İlk makalemi yazmışçasına mutluyum. Çünkü bir öğretmen için en büyük mutluluk yetiştirdiği öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek, kendi geldiği yerden ötesine gideceğini bilmektir. Bu yazıyı biraz o duygularımı paylaşmak için de yazıyorum. Ahlakın kaynağı nedir? Bilimsel makalede test ettiğimiz tezler bir önceki kitabımda tanıttığım Jonathan Haidt'e ait. Haidt'e göre ahlaki ve politik tercihlerin temelinde akıl yürütme yok, duygusal sezgiler var. Yani bir şeye önce ahlaksız diyoruz, sonra niçin ahlaksız bulduğumuzu kendimize ve etrafımıza anlatmak için aklımızı kullanarak bir hikaye yazıyoruz. Yani akıl duyguların kölesi bir anlamda. Haidt bu tezi siyasal tercih için geliştirmiş aslında. Yani insanların neden sola ya da sağa oy verdiklerini bu tez çerçevesinde ele almış. Ancak bizim çalışmadaki amacımız biraz daha kuramsal. Haidt'in ahlak araştırmalarında çığır açan bu tezleri pek çok kültürde test edilmiş ve destek bulmuş. Bizim çalışmamızın amacı bu tezleri Türkiye'de test etmek. Bu anlamıyla bir ilk. Araştırma kapsamında 167 kişiyle 20 dakika süren mülakatlar gerçekleştirdik. Amacımız insanların ahlaki yargılarını nasıl oluşturduklarını öğrenmek. Bir anlamda ahlaki olana ya da ahlaksızlığa nasıl kılıf uydurduğumuzun kültürel kodlarını ortaya çıkartmak. Ahlakı anlamanın yolu tabulara yaklaşımdan geçiyor. Haidt'in ahlaki tercih sisteminde ahlaki kararları anlamak için 5 değişik tiksinti senaryosuyla ölçüm yapılıyor. Hindistan'dan Brezilya'ya kadar pek çok kültüre adapte edilen sistemde katılımcılar bu senaryolara verdikleri tepkiye göre ahlaka yaklaşım itibarıyla sınıflandırılıyor. Tiksinti duyduğunuz bir şeye karşı içten gelen negatif bir yargı var. Tiksintinin doğası bu. Peki insanlar bazen mantıkla açıklanamayacak bu tiksintilerini akıllarıyla nasıl meşrulaştırıyor? Haidt'in kullandığı sistemde en az tiksinti uyandıran senaryo şu. Düşünün ki bir adam süpermarkete gidip bir tavuk alıyor. İlk önce tavuğa tecavüz ediyor ve sonra da temizleyip pişirdiği tavuğu yiyor. Ne düşünürsünüz? Evet, bir tiksinti hissettiniz ama neden? Araştırma içerisinde buna benzer 5 ayrı senaryo var. Türkiye'de ahlak kutsal ama bireysel değil. Katılımcılarımız tiksinti uyandırma potansiyeli çok yüksek olan her bir vakayı ahlaken yanlış bulduklarında meşrulaştırma yöntemi olarak üç temel yola başvuruyor. Bireysel etik, toplumsal düzen vurgusu ve kutsallık. İlkinde vurgu bireye, ikincisinde topluma, üçüncüsünde ise kutsal değerlere. Bizim verilere göre Türkiye'de ahlaki yargıları meşrulaştırmak için en fazla kullanılan tema kutsal değerler. Yukarıdaki tabu tiksinti senaryosu üzerinden örneklersek, katılımcılar herhangi bir tiksinti duygusunu meşrulaştırmaya çalıştıklarında, bir başka ifadeyle herhangi bir olayı ahlaksız olarak damgaladıklarında en sık olarak günah kavramını öne çıkartıyorlar. Kutsallıktan sonra sırasıyla toplumsal düzeni tehdit ve bireysel haklara tecavüz en sık başvurulan ahlaki meşrulaştırma araçları. Bu bulgularla Türkiye örneklemi ABD, Brezilya, Filipinler ve Japonya'dan epey farklı. Bu ülkelerin hiçbirinde kutsal değerler bizdeki kadar ahlaki yargıları belirleyici bir rol oynamıyor. Bu kültürlerde bireysel etik değerler ahlaki yargıları belirliyor. Bir başka ifadeyle ahlaki olarak herhangi bir şeye iyi ya da kötü demek için biz kutsal değerler üzerinden bir gerekçe ileri sürerken onlar bireysel etik üzerinden bir meşrulaştırma kullanıyor. İslami kesim kutsallığa, Kemalistler toplumsal düzene vurgu yapıyor. Yukarıdaki tarzda ülkeler arası kültürel karşılaştırmalar her zaman arızalı. Çünkü hiçbir kültür uzaktan göründüğü kadar monolitik değil. Her kültürün kendi içinde bin bir rengi var. O nedenle peki ahlaksızlığı meşrulaştırmada Türkiye içinde bir ayrışma hiç mi yok diyerek detaylara da baktık. Bu analiz için katılımcıları kabaca üç gruba ayırarak inceledik. İslamcılar, Kemalistler ve kendisini bu iki gruba da ait görmeyenler. Detaylarını tabloda da göreceğiniz gibi gruplar arasında ilginç benzerlikler var. Kendisini İslami kesime yakın görenler, kendisini Kemalist kesime yakın görenler kutsal değerlere en fazla yaslanan iki grup. Kemalistler diğer gruplara göre toplumsal düzene daha fazla vurgu yapıyor. Kendisini ne İslamcı ne de Kemalist görenler ise diğer gruplara göre bireysel etik değerlere daha fazla yaslanıyor. Özetle herhangi bir ahlaksızlık karşısında kendisine İslamcı diyenler kutsal değerler üzerinden bir tepki geliştirirken kendisini Kemalist olarak tarif edenler kutsallık üzerinden olduğu kadar toplumsal değerler üzerinden de tepki geliştiriyor. Ancak kendisini ne Kemalist ne de İslami kesime yakın görenler bu üç grup içinde en fazla bireysel etik değerlere en fazla vurgu yapanlar. Fakat tablodan da göreceğiniz gibi her üç grup içinde kutsal değerler diğer toplumsal ve bireysel etik değerlerden daha önemli. İşte bu nokta sanırım bizim kültüre dair yapılacak en genel değerlendirme. Giderek kutuplaşan Türkiye toplumunda ya herkesin başına bir polis dikeceğiz ya da hakkaniyet prensibine yani bireysel etik değerlere dayalı bir ahlaki prensipte uzlaşacağız. Grup aidiyeti üzerinden ahlak bekçiliği dayatarak bir arada huzur içinde yaşamak mümkün değil çünkü. Birbirinden farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bu topraklarda huzur içinde bir arada yaşamanın yolu ortak bir ahlak anlayışı geliştirmekten geçiyor. Bu kadar merhametsiz olmak doğal mı? Ülkede onlarca katliam, onca felaket, onca haksızlık var ama biz hala birbirimizin acısına sırt çevirmeye devam ediyoruz. Bütün bu acılardan sonra toplumda yaşanan vurdum duymazlığa isyan ederken merak ettim. Bu kadar duyarsız, bu kadar merhametsiz olmak doğal mı? Fareler ve insanlar. Chicago Üniversitesi'nden meslektaşım Peggy Mason ve ekibinin fareler üzerinde yaptığı ilginç bir deney var. Fareler üzerine deney yapılması insanı daha iyi anlamak için. Dünyanın en önemli bilimsel yayını olan Science'da yayımlanan çalışma, fareler ve insanlar denklemini değiştirecek nitelikte. Deney çok basit. Araştırmacılar iki fareyi alıp birini dışarıdan kapısı açılabilir şeffaf bir hücreye hapsetmişler. Diğerini ise hücrenin etrafında serbest bırakmışlar. Serbest fare hücre hapsindeki fareyi görüyor ama herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Araştırmanın ilk bulgusu şu: hücre hapsinde bir fare olunca serbest gezen farede huzursuzluk ve stres artıyor. Yani hiç tanımadığınız biri de olsa ötekinin acı çekmesine şahit olmak huzur bozuyor. Ama asıl bulgu bu değil. Acı çekene yardım doğamızda var. Araştırmacılar deneyi birkaç defa tekrarlayınca çok daha farklı bir şey oluyor. Serbest fare birkaç tecrübenin ardından hiçbir ödül ya da öğrenme mekanizması olmadan kapıyı açmayı keşfediyor. Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Bartal'ın açıklaması önemli. Biz bu fareleri hiçbir şekilde kapıyı açmak için eğitmiyoruz. Bu konuda hiçbir ön tecrübeye sahip değiller ve bu kapıyı açmak hiç de kolay değil. Ama ne zaman hücreye bir fare tıksak dışarıdaki fare önce huzursuz oluyor, sonra deneme yanılma yoluyla bıkmadan usanmadan kapıyı açmanın bir yolunu buluyor. Yardım hiçbir beklenti olmadan yardım. Araştırmacılar acaba fareler gerçekten karşılıksız bir empati ile mi yoksa hücredeki fareyi çıkartarak kendilerine sosyal bir fayda sağlamak için mi kapıyı açıyor sorusuna da yanıt aramış. Bu tezi test etmek için de hücredeki farenin kapısı açıldıktan sonra onu doğrudan deney ortamından uzaklaştırmışlar. Buna rağmen dışarıdaki fare her seferinde yine yardım etmeye, kapıyı açmaya devam etmiş. Sosyal bir fayda ummadan. Rüşvet yemeyen fareler. Araştırmanın devamı çok daha ilginç. Acaba dışarıdaki fareye bir rüşvet verilse o fare yine yardım etmek ister mi? Araştırmacılar bunu ölçmek için yukarıdaki deney ortamına birbirinin aynısı iki kafes yerleştirmişler. Birinci kafese bir fareyi hapsetmişler. İkinci kafese ise farelerin çok sevdiği çikolata kırıntılarını koymuşlar. Şimdi sorayım, sizce dışarıdaki fare hangi kafese yönelmiştir? Tahmin ettiniz, serbest fare çikolatayı tercih etmemiş, yine gidip hücredeki fareyi kurtarmış. Araştırmacılar dışarıdaki farenin önce çikolatayı yiyip ardından diğer kafesteki fareyi kurtarabileceğini ama bunu yapmadığını ve hatta serbest kalan fare ile çikolatayı paylaştığını biraz da şaşkınlıkla ifade ediyorlar. Doğal olun, ötekinin derdiyle hemhal olun. Özetle empatinin ötekine karşılıksız yardımın biyolojik bir temeli var. Biz bu temel üzerine başkalarının acısını görünmez kılan dinsel, ırksal, siyasal duvarlar örersek ancak huzurumuzu kaçırmayı başarırız. Çünkü başkalarının acısını paylaşamayan sevinci ve huzuru da çoğaltamaz. Ahlaksızlık bir sistem meselesidir. Vicdan. İnsanların toplu olarak bir arada yaşama serüveni yani medeniyet tarihi bir anlamda daha ahlaki bir yaşam mücadelesi olarak da okunabilir. Peki ahlakın kaynağı nedir? Ahlak doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı öğreniliyor? Neden bazı toplumlar diğerlerinden daha ahlaklı? İnsan özde ahlaksız bir varlık mıdır? İnsan hayatta kalmak için son derece bencil olma potansiyeline sahip bir varlık. Kendi yaşama şansını korumak için bencil olmak insanlığımızın bir parçası. Her gün aldığımız kararlarda bunu görüyoruz. Gazetelerin üçüncü sayfaları kendi çıkarı için eşine dostuna ahlaksızlık yapanların hikayeleriyle dolu. İnsanlar kendi hayatlarını idame ettirmek için başkalarına rahatlıkla ahlaksızlık yapabiliyor. Daha doğduğu an yaşamak için başkasına muhtaç bir varlık olan insanın kendi hayatını idame ettirmek için bu kadar bencil olabilmesi büyük bir tezat. İnsanlar özünde bencil olabilir. Bu bencillik kısa vadede insanlara belli bir çıkar da sağlayabilir. Ancak uzun vadede toplumsal ilerlemenin ancak kısa vadeli bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarların dengelenmesi sayesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Beşeri gelişme yani medeniyet, bireysel çıkarların bir arada yaşama etiği ile terbiye edilmesiyle mümkün. Ahlakın medeniyetin temeli olduğu gerçeğini artık ekonomistler de kabul ediyor. O nedenle dünya ekonomik tarihini inceleyen Daron Acemoğlu ve James Robinson'ın Ulusların Düşüşü çalışması aslında bir çeşit toplumsal ahlakın inşa tarihi olarak da okunabilir. Yazarlar bu klasik çalışmada ahlaksızlığı kurumsallaştıran ulusların tarih sahnesinden yok olduğunu gösteriyor. Yine aynı çalışmada tarihte başarılı olmuş ulusların ise bir arada yaşama hukukunu kurumsallaştırmış sistemler olduğunu görüyoruz. Peki ahlak nedir? Nasıl ortaya çıkar? Ahlak soyut bir erdem değil, somut bir davranıştır. Ben bir davranış bilimci olarak ahlak kavramını soyut bir erdem olarak değil, somut bir davranış olarak tanımlıyorum. Çok erdemli bir niyetiniz olabilir, ancak eğer bu niyet eyleme geçmiyorsa ahlaktan söz edemeyiz. Bu haliyle ahlak bireyseldir elbette, ama bireylerin davranışları içinde yaşadıkları toplumsal sistem tarafından da şekillendirilir. O nedenle ahlak ya da ahlaksızlık bireysel olduğu kadar sistemseldir de. Bir başka ifadeyle bazı toplumların ahlaklı, bazılarının ahlaksız olmasının nedeni bir toplumda ahlaksız bireylerin yığılmış olması değil, tam tersine bir toplumda ahlaksızlığı özendiren bir sistemin kurulmuş olmasıdır. O halde bir davranış olarak ahlakı nasıl tarif edebiliriz? Bir sistem ahlakı ya da ahlaksızlığı nasıl teşvik eder? James Rest'in 4 aşamalı ahlaki davranış modeli. James Rest'in akademik çalışmalarımda sıkça başvurduğum modeline göre ahlaklı bir davranış 4 aşamada ortaya çıkıyor. Bu aşamalardan herhangi birinin eksik olması ahlaksızlığa yol açıyor. Ahlaklı bir davranış için ilk aşama ahlaksızlığa karşı duyarlı olmaktır. Ahlaksızlığa şahit olunca durup o olaya odaklanır mısınız, yoksa görmezden mi gelirsiniz? Diyelim ki gözünüzün önünde bir görevli rüşvet aldı. Ne yaparsınız? Hiçbir şey yokmuş gibi işinize devam mı edersiniz? Yoksa durup ne oluyor mu dersiniz? İkincisini yaptığınız vakit ahlaki bir davranış için ilk adımı atmış olursunuz. Ahlaki bir davranış sergilemenin ikinci aşaması ahlaki bir muhakemeye sahip olmayı gerektirir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren bir cetveliniz olmadan ahlaki davranış ortaya çıkmaz. Yine yukarıdaki örnekten yola çıkarsak, rüşveti fark ettiniz, ortada bir ahlaksızlık olduğunu seziyorsunuz ama emin değilsiniz. Ahlak prensipleriniz nelerdir? Medeni bir toplumda hiç kimse haksız kazanç elde edemez prensibine sahip iseniz, rüşveti şikayet etmeniz en doğru yol. Bal tutan parmağını yalar derseniz olayı unutmanız mümkün. Şikayet edersen başıma iş gelir kaygısıyla, önce kendimi düşünmeliyim derseniz, rüşveti görmezden gelmek makul bir seçenek. Bu aşamada amaç kişisel ahlaki prensipleriniz çerçevesinde seçenekleri sıralamak. Ahlaki bir davranışın üçüncü aşaması ahlaki motivasyon. Bazen ahlaksızlığı gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini bilebilirsiniz ama doğru olanı yapmak için yeterince motivasyonunuz olmayabilir. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak eğer rüşveti ahlaksızlık olarak görüyorsanız belli bir riskle alarak durumu şikayet eder misiniz? Yoksa başka motivasyonlar, mesela güvenlik kaygısı sizi diğer seçeneklere yani durumu görmezden gelmeye mi iter? İşte bu aşamada niyet ve davranış birbirinden ayrılıyor. İyi niyet sahibi olmanız ve neyin ahlaki olduğunu bilmeniz tek başına sizi ahlaki bir davranışa itmiyor. Doğru olanı yapmak için niyet ve bilgi kadar motivasyon da şart. Ahlaki bir davranışın ortaya çıkması için gerekli son aşama ahlaki eylem. Bu aşama cesaret, kararlılık ve niyetinizi eyleme geçirecek bir beceriye sahip olmayı gerektirir. Rüşveti ahlaksızlık olarak görüp bunu şikayet etmek için gerekli motivasyonunuz olabilir. Ama bu motivasyonu eyleme geçirme noktasında yeterli bilgi ve beceri birikiminiz olmayabilir. Kime, nasıl şikayet edilecek? Polise mi gidilmeli? Basına mı gidilmeli? Bu sorulara verilecek yanıtlar ahlaki davranışın şeklini belirler. Bu ahlaki davranış modelinin işlevsel yanı, ahlak kavramını soyut, uhrevi ya da tamamen bireysel olmaktan çıkartıp onu somut, gözlemlenebilir ve toplumsal bir vaka olarak ortaya koymasıdır. Bu anlamda daha ahlaklı bir toplum için bireysel tercihler kadar toplumsal sistemin niteliği de önemli. Ahlaksızlık tek başına bireysel tercihlerle açıklanamayacak bir kavram. Daha ahlaklı bir toplum mümkün. Eğer ahlaksızlığı bireysel değil de toplumsal sisteme ilişkin bir zaaf olarak görüyorsak, o halde ahlaklı bir toplum oluşturmak için meseleye nereden başlayacağımızı da belirlemiş oluyoruz. Daha ahlaklı bir toplum kurmak istiyorsak, yukarıdaki dört aşamanın her birinde toplum olarak bireyleri nasıl destekleyebileceğimize bakmak gerekiyor. Örneğin ilk aşamada ahlaki duyarlılığı arttırmak, ikinci aşamada ise bireylere neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmekle işe başlayabiliriz. Bunu hem eğitim kurumlarında hem ailede hem de topluma yön verenlerin ahlaki duyarlılığında desteklemek mümkün. Ancak tek başına eğitim ile yalnızca söylem düzeyinde ahlakı yüceltmiş oluruz. İnsanların duyarlı olması ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeleri onları tek başına ahlaklı davranışa itmiyor çünkü. Zaten eğitimle ahlak arasında bu anlamda doğrusal bir bağdan söz etmek yanlış olur. O nedenle bir toplumda ahlakın eylem düzeyinde yaygınlaşması için eğitime olduğu kadar adil bir hukuk sistemine de ihtiyaç var. Eğer bir toplumda ahlaklı davrananlar ödüllendiriliyor, ahlaksızlar cezalandırılıyor ise o toplumda ahlaklı davranış çoğalıyor demektir. Tersi geçerli ise, yani bir toplumda ahlaksızlar ödüllendiriliyor, ahlak sahibi insanlara hayat zehir ediliyorsa, orada yaşayan bireylerin ekseriyetinde ahlaklı davranışlar görmek zorlaşır. Birey değil sistem. Ahlakı yalnızca bireysel kavramlarla, bireylerin zaaf ya da erdemleriyle açıklamak, meselenin bu sistemsel boyutunu kaçırmak demektir. O boyutu kaçırdığımız zaman, yani ahlakı bireysel bir kavrama hapsettiğimiz zaman, ahlaklı insanları kahramanlaştırmaktan, ahlaksız insanları da şeytanlaştırmaktan kendimizi alıkoyamayız. Yine bu dar bireysel yaklaşımla ahlaksızlığın neden belli toplumsal sistemlerde daha yaygın olduğunu anlamak da mümkün olmaz. Bu da ahlakın bireysel olduğu kadar toplumsal bir kavram olduğunu gösterir. İnsanın özünde var olan bireysel çıkar eğilimini toplumsal çıkar lehine dönüştürmek medeni bir hayat kurmanın özü. Ahlak üzerine yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda ortaya çıkan veriler de bunu doğruluyor. Demokratik bir hukuk düzeni kuran toplumlarda ahlaksızlık azalıyor. Totaliter sistemlerde ahlaksızlığın her türlüsü artıyor. O nedenle artık beşeri gelişmişlik çalışmalarının odağında bir refah göstergesi olarak toplumsal güven endeksi yer alıyor. Çünkü bir toplumda başkalarına güven arttıkça o toplumda ahlaksızlık azalıyor, üretkenlik ise artıyor. Türkiye toplumuna bu açıdan baktığımızda karşımıza son derece karamsar bir tablo çıkıyor. Dünya değerler araştırmasına göre bizde insanlara güvenirim diyenlerin oranı 100 kişide sadece 12. Bu oranla 58 ülke içerisinde sonlardayız. 44. sıradayız. Daha açık toplumlarda, örneğin Hollanda'da bu oran %66, İsveç'te %60 ve Almanya'da %44. Bu verileri detaylıca inceleyince sorunun kaynağında hukuk sistemi ve gelir dağılımındaki arızalar olduğu ortaya çıkıyor. Bu iki alanda sorunu olan ülkelerde, yani hukukun üstünlüğünü inşa edememiş, bireyler arasında uçurumlar yaratmış ülkelerde toplumsal güvensizlik en üst noktaya çıkıyor. Özetle ahlaksızlığın genelleşmesini ben insani değil, toplumsal bir zaaf olarak açıklıyorum. Gündelik hayatı ve politikayı saran bu durum, insanın özündeki kötülükten kaynaklanmıyor. Düşünememekten, cahillikten hiç kaynaklanmıyor. Ahlaksızlık dediğimiz bu durumun kaynağı bir arada yaşamak için kurduğumuz eğitim ve hukuk sisteminde. Eğer Türkiye toplumu eğitimden hukuk sistemine bir dizi reformla bir arada yaşama etiğini yeniden inşa ederse, bugün adına ahlaksızlık dediğimiz girdaptan çıkıp refah toplumu olma yönünde önemli bir adım atmış oluruz. Her şey bir tercih meselesi. 4. Ayrımın sonu, sayfa 61.